Gülün Adı, Umberto Eco, 23. Ayrım. Bir labirentten dışarı çıkabilmek için, diyordu William tane tane, bir tek yol vardır. Daha önce hiç görmediğimiz her yeni kavşakta saptadığımız yolu 3 ayrı işaretle işaretlemek. Eğer kavşağa çıkan yolların birinde daha önceki işaretlere bakarak o kavşaktan daha önce geçtiğini görürsen, geldiğin yola yalnızca tek bir işaret koyacaksın. Yolların tümü de işaretlenmişse geldiğin yoldan geri dönersin. Ama kavşaktaki yolların birkaçı hala işaretlenmemişse bunların herhangi birini seçip iki işaret koyarsın. Yalnızca bir işareti olan bir yolda ilerlerken iki işaret daha koyarsın. Böylece o yolun 3 işareti olur. Eğer bir kavşağa geldiğinde işaretlenmemiş hiç yol kalmamışsa, 3 işaretli bir yola hiçbir zaman sapmazsan, labirentin tüm kesimlerinden geçmiş olursun. Bunu nereden biliyorsunuz? Labirentler konusunda uzman mısınız? Hayır, bir zamanlar okuduğum eski bir metni yineliyorum. İnsan bu kurala uyarak dışarı çıkabilir mi? Bildiğim kadarıyla hemen hemen hiçbir zaman. Ama gene de deneyeceğiz. Hem üstelik bir iki gün içinde merceklerim de olacak. Kitaplar üstünde daha çok duracak vakit bulacağım. Belki de şeritlerin sırası aklımızı karıştırırsa kitapların düzenlenişinden bir kural çıkarabiliriz. Mercekleriniz mi olacak? Onları nereden bulacaksınız? Merceklerim olacak dedim. Yeni mercek yaptıracağım. Sanırım camcı yeni bir şey denemek için böyle bir fırsat bekliyor. Cam parçalarını bilemek için gerekli araç gereci varsa, cam parçalarının nerede bulacağına gelince, işliğinde bol bol var. Çıkış yolu arayarak dolaşırken birden bir odanın ortasında görünmez bir elin yanağımı okşadığını duydum. O sırada hem o odada hem de bitişik odada ne insan ne de hayvan sesine benzeyen bir inilti yankılanıyordu. Sanki odadan odaya bir hortlak dolaşıyormuş gibi. Kitaplığın sürprizlerine hazır olmam gerekirdi ama bir kez daha dehşete kapıldım. Geriye doğru sıçradım. William da aynı şeyi yaşamış olsa gerekti. Çünkü ışığı kaldırıp çevresine bakınırken yanağına dokunuyordu. Bir elini kaldırdı, sonra şimdi daha canlı görünen alevi inceledi. Sonra da bir parmağını nemlendirip öne doğru uzattı. Anlaşılıyor dedi. Sonra karşılıklı iki duvarın üstünde adam boyunda iki nokta gösterdi bana. İki ince yarık vardı orada. Elini yaklaştırınca dışarıdan gelen serin havayı duyabiliyordu insan. Kulağını dayayınca da dışarıda rüzgar esiyormuş gibi bir uğultu duyuyordu. Kitaplığın bir havalandırma sistemi olmalı dedi. Yoksa havasızlıktan boğulur insan burada. Özellikle yazın. Ayrıca bu yarıklar parşömenlerin kurumaması için belli bir ölçüde nem sağlıyor. Ama kitaplığı kuranların zekası bununla da kalmıyor. Yarıkları belli açılara göre yerleştirerek rüzgarlı gecelerde bu açıklıklardan içeri giren hava akımlarının öteki hava akımlarıyla karşılaşarak yan yana sıralanmış odaların içinde az önce işittiğimiz sesleri çıkararak dolaşmasını sağlamışlar. Aynalar ve bitkilerle birleşince bu sesler burayı iyi bilmeden içeri giren bizim gibi düşüncesizlerin korkusuzluğunu artırıyor. Biz bile bir an için hortlakların yüzümüze üflediklerini sandık. Bunun ancak şimdi bilincine vardık. Çünkü rüzgar ancak şimdi esti. Böylece bu gizem de çözüldü. Ama hala dışarıya nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Böyle konuşarak hepsi birbirinin aynı gibi görünen şeritleri okuma sıkıntısına katlanmaksızın şaşkın boşlukta rastgele dolaşıyorduk. Yedigen biçiminde yeni bir salona rastladık. Bitişiğindeki odalarda dolaştık. Hiçbir çıkış bulamadık. Geldiğimiz yoldan geri döndük. Nerede olduğumuzu anlamak için hiçbir çaba harcamaksızın neredeyse bir saat yürüdük. Bir an geldi, William bozguna uğradığımıza karar verdi. Bir odada yatıp uyuyarak, ertesi gün Malachi'nin bizi bulmasını ummaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Gözü pek serüvenimizin acıklı sonuna esef ederken, ansızın merdivenin başladığı salonu yeniden bulduk. Tanrı'ya yürekten şükredip, büyük bir neşe içinde basamaklardan indik. Mutfağa girer girmez ocağa doğru koşarak, kemik mezarlığının bulunduğu koridora girdik. O kuru kafaların ölümcül sırıtmalarının bana sevgili arkadaşlarımın gülümseyişi gibi göründüğüne yemin ederim. Yeniden kiliseye girip kuzey kapısından dışarı çıktık. Mutlu mutlu mezar taşlarının üstüne oturduk. Güzel gece havası tanrısal bir şerbet gibiydi. Çevremizde yıldızlar parlıyordu. Kitaplıktaki görüntüler çok uzaklarda kalmış gibi görünüyordu bana. Dünya ne güzel. Labirentlerse ne çirkin dedim iç ferahlığıyla. Labirentlerden nasıl çıkılacağının bir kuralı olsaydı dünya ne güzel olurdu diye yanıtladı üstadım. Saat kaç acaba diye sordum. Zaman duygumu yitirdim ama gece yarısı duası için çanlar çalmadan kendimizi hücremizde bulsak iyi olur. Kilisenin sol duvarı boyunca yürüdük. Büyük kapıyı geçtik. Vahide adı geçen uluları görmemek için öteden dolaştım. Hacılar konuk evine gitmek için avludan geçtik. Binanın kapısında başrahip durmuş ters ters bize bakıyordu. Bütün gece sizi aradım dedi William'a. Hücrenizde bulamadım, kilisede bulamadım. Bir iz üstündeydik dedi William belirsizce, görünür bir tedirginlikle. Başrahip uzun uzun ona baktı, sonra ağır ve ciddi bir sesle. Akşam duasından hemen sonra aradım sizi. Beringer Koro'da yoktu dedi. Ne diyorsunuz dedi William keyifle. Gerçekten yazı salonunda pusuya yatanın kim olduğunu açıkça anlamıştı şimdi. Akşam duasında koroda yoktu diye yeniledi başrahip. Hücresine de dönmedi. Neredeyse gece yarısı duası için çanlar çalacak. Bakalım görünecek mi? Yoksa bir başka felaketten daha korkarım. Gece yarısı duasında Beringer yoktu. Üçüncü gün. Alacakaranlıktan tan sökümüne değin. Ortadan kaybolan Beringer'ın hücresinde kan lekeli bir bez bulunuyor. Hepsi bu. Bunları yazarken kendimi o geceki, daha doğrusu o sabahki gibi yorgun hissediyorum. Ne diyeyim? Ayinden sonra başrahip yılgınlık içindeki rahiplerin büyük bir bölümünü her yanı aramaya koşturdu. Hiçbir sonuç alamadı. Alacakaranlığa doğru Beringer'ın hücresini ararken bir rahip ot şiltinin altında kan lekeli beyaz bir bez buldu. Başrahibe götürdü. Başrahip bundan uğursuz belirtiler çıkardı. Jorge de oradaydı. Durum kendisine anlatılınca ''Kan mı?'' dedi. Böyle bir şey ona olanaksız görünüyormuş gibi. Durumu Alinardo'ya anlattılar, başını salladı. ''Hayır, hayır'' dedi. ''Üçüncü borazan sesiyle ölüm sudan gelecek.'' William kanlı bezi inceledi, sonra ''Şimdi her şey açıkça anlaşılıyor'' dedi. ''Beringer nerede?'' diye sordular ona. Bilmiyorum diye yanıtladı. Aymara onun söylediklerini işitti, gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sen Albanoğlu Pedro'ya, İngilizler böyledir diye fısıldadı. Tan sökümüne doğru hizmetçiler yamacın eteklerini, duvarların çevresini araştırmaya gönderildiler. Sabah hiçbir şeyi bulamamış olarak döndüler. William bana elimizden geleni yaptığımızı söyledi. Olayların gelişimini beklemekten başka çare yoktu. Sonra cam işliğine gitti, camcı ustası Nikolay'la derin bir konuşmaya daldı. Ben dualar okunurken kilisenin orta kapısına yakın bir yerde oturdum. Böylece kendimden geçip uykuya daldım ve uzun uzun uyudum. Çünkü gençlerin uykuya yaşlılardan daha çok gereksinimi vardır. Onlar bol bol uyudular. Sonsuz uykularına hazırlanıyorlar şimdi. Üçüncü gün, sabah. Adso yazı salonunda tarikatının tarihçesi ve kitapların yazgısı üstüne düşünüyor. Kiliseden daha az yorgun ama kafam karışık çıktım. Küçük beden dingin bir uykunun tadına ancak geceleri varabilir. Yazı salonuna çıktım. Malachi'den izin isteyip kataloğun sayfalarını çevirmeye başladım. Gözlerimin önünden geçen sayfalara dalgın dalgın bakarken gerçekte rahipleri inceliyordum. Dinginlikleri, serin kanlılıkları şaşırttı beni. İşlerine dalmış sanki kardeşlerinden biri tüm çevrede kaygıyla aranmıyormuş, öteki ikisi daha önce şaşılacak biçimde yok olmamışlar gibi. Tarikatımızın büyüklüğü burada işte dedim kendi kendime. Yüzyıllar boyu böyle adamlar, barbar sürülerinin saldırılarını, manastırlarını yağmaladıklarını, krallıkları ateşe verdiklerini gördüler. Ama gene de parşömeni ve mürekkebi sevmeyi sürdürdüler. Dudaklarının ucuyla yüzyılları aşıp onlara ulaşmış olan, kendilerinin de gelecek yüzyılların ötesine ulaştıracakları sözcükleri okumayı sürdürdüler. Bininci yıl yaklaşırken okumayı ve kopya etmeyi sürdürdüler. Şimdi niçin sürdürmesinler aynı şeyi? Bir gün önce Benno az bulunur bir kitabı elde etmek için seve seve günah işleyeceğini söylemişti. Yalan söylemiyordu. Şaka da yapmıyordu. Bir rahip kuşkusuz kitaplarını alçak gönüllülükle sevmeli. Kendi merakını gidermeyi değil, onların iyiliğini düşünmelidir. Ama sıradan insanlar için zinaya kışkırtılma, laik papazlar için mal tutkusu neyse, rahipler için bilginin ayartıcılığı da odur. Kataloğu karıştırırken gizemli bir başlıklar şöleni gözlerimin önünde dans etti. Quintus Serenus'un ilaçlara dair ve olgu, Aesopus'un hayvanların doğasına dair, Atticus Pronomus'un kozmografyaya dair, Piscopos Arculpus'un Adamnanus'la birlikte yazdığı deniz aşırı kutsal yerleri betimleyen üç kitap, Lullius Hilarion'un da dünyanın kökeni hakkında, Solinus Polistorus'un da ülkelerin konumu ve harikalar hakkında. Cinayetlerin gizeminin kitaplığın çevresinde dönmesine şaşmadım. Kendilerine yazmaya ve okumaya adamış olan bu insanlar için kitaplık hem kutsal Kudüs kenti hem de bilinmeyen ülke ile ölüler ülkesi arasındaki sınırda yer alan bir yeraltı dünyasıydı. Onları vaatleri ve yasaklarıyla kitaplık yönetiyordu. Onunla birlikte onun için belki de ona karşı yaşıyorlardı. Suçlu suçlu günün birinde onun tüm gizlerine ermeyi umarak, zihinlerinin takıldığı bir şeyi öğrenmek uğruna ölümü, birisinin kıskançlıkla korudukları bir gizi öğrenmesini önlemek için öldürmeyin için göze almış olmasınlar. Ayartmalar yüzünden kuşkusuz düşünsel onur yüzünden. Yazıcı rahip kutsal kurucumuzca bambaşka biri olarak düşünülmüştü. Anlamadan kopya edebilen, kendini Tanrı'nın istemine bırakmış, yakarır gibi yazan, yazdıkça yakaran biri. Niçin böyle değildi artık? Ama tarikatımızın tek yozluğu bu değildi ki. Gereğinden çok güçlenmişti. Rahipleri krallarla yarışıyorlardı. Abbone, bir hükümdar debdebesi içinde, hükümdarlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan bir hükümdar örneği değil miydi? Manastırların biriktirmiş oldukları gibi, şimdi değiş tokuş malları, onur, övünme ve saygınlık güdüsü olarak kullanılıyordu. Tıpkı şövalyelerin zırh ve sancaklarını sergilemeleri gibi, rahiplerimiz de resimli el yazmalarını sergiliyorlardı. Üstelik, manastırlarımız bilimde önderliği yitirdikten sonra daha da çok yapıyorlar bunu. Katedral okulları, kent locaları, üniversiteler, şimdi belki de bizden daha çok ve daha iyi kitap kopya ediyorlar. Yeni kitaplar da üretiyorlardı. Bu da birçok felaketin nedeni olmuş olabilirdi. İçinde bulunduğu manastır belki de bilgi üretme ve bilimi yeniden kurmaktaki üstünlüğüyle övünecek en son manastırdı. Ama belki de bu yüzden rahipler kutsal bir iş olan kopya işinden hoşnut değildiler artık. Yenilik tutkusunun dürtüsüyle doğanın yeni tamamlayıcılarını üretmek istiyorlardı. Ve o anda belirsizce sezinlediğim, şimdi ise bunca yıllık yaşam ve deneyimimden sonra iyi bildiğim gibi, böyle davranırken üstünlüklerinin yıkımını kutsadıklarının farkında değildiler. Çünkü üretmek istedikleri bu yeni bilgi, bu duvarların dışında serbestçe dolaşacak olursa, bu kutsal yeri bir katedral okulundan ya da bir kent üniversitesinden ayırt edecek hiçbir şey kalmazdı artık. Oysa yalıtılmış kalmakla saygınlık ve gücünün dokunulmazlığını koruyordu. Tartışmayla her gizemi ve her yüceliği, böyle ve böyle değilin eleştirisine bağımlı kılmak isteyen, her aklına eseni tartışma konusu yapma boş gururuyla yozlaşmamıştı. Kitaplığı kuşatan suskunluk ve karanlığın nedenleri burada yatıyor dedim kendi kendime. Burası bilgi dağarıdır. Ama bu bilgiyi ancak onun kim olursa olsun bir başkasına, hatta rahiplere bile ulaşmasını önleyebilirse, elde etmemiş olarak koruyabilir. Bilgi en iğrenç işlemlerden sonra bile fizik bütünlüğünü koruyan bir madeni paraya benzemez. Kullanıla kullanıla epriyen, çok güzel bir giysiye benzer daha çok. Gerçekten kitabın kendisi de böyle değil midir? Ona gereğinden çok el değerse, sayfaları aşınıp mürekkebi ve yaldızı donuklaşmaz mı? İşte, az ötemde Tivolili Pacifico'nun sayfaları nemden birbirine yapışmış, eski bir cildi karıştırdığını görüyordum. Kitabın sayfalarına çevirmek için baş parmağıyla işaret parmağını diliyle ıslatıyor, tükürüğün her değişinde sayfalar dayanıklılığını yitiriyordu. O sayfaları açmak, katlamak demekti. Onları havanın ve tozun acımasız işlemini açık tutmak demekti. Bunlar parşömenin zora gelince kırışan, ince damarlarını kazıyacak, tükrüğün yumuşattığı ama aynı zamanda sayfanın köşesinde dayanıksızlaştırdığı yerler yeniden küf bağlayacaktı. Tıpkı aşırı sevecenliğin bir savaşçıyı yumuşatıp güçsüz düşürmesi gibi, bu aşırı sahip, çıkıcı ve üste titreyen sevgi de kitabı önünde sonunda onu öldürecek olan hastalığın etkisine açık bir duruma getirecekti. Ne yapmalıydı? Okumayı bırakıp saklanmakla mı yetinmeliydi? Korkularım yerinde miydi? Üstadım olsa ne derdi? Az ötede bir başlık yazarını, İonalı Magnus'u gördüm. Parşömeni sünger taşıyla kazımış, şimdi de az sonra yüzeyini cetvelle düzeltmek üzere tebeşirle yumuşatıyordu. Onun yanında bir başkası, Toledolu Rabano, parşömeni masanın üstüne gerip iki yanına metal bir uçla incecik delikler delmiş, şimdi de aralarına incecik yatay çizgiler çiziyordu. Az sonra bu iki sayfa renkler ve biçimlerle dolacak, kakma mücevherlerle pırıl pırıl parlayan bir kutsal andaca dönüşecekti. Bu iki rahip cennette geçirecekleri saatleri yeryüzünde yaşıyorlar dedim kendi kendime. Yeni kitaplar üretiyorlardı. Tıpkı zamanın onarılmaz bir biçimde aşındıracağı kitaplara benzeyen. Bunun içinde kitaplığı hiçbir yeryüzü kuvveti yıldıramazdı. Canlı bir şeydi o. Ama madem ki canlı bir şeydi, bilginin riskinin için açık olmamalıydı. Benno'nun istediği, belki Venantius'un da istemiş olduğu bu muydu yoksa? Şaşkın kendi düşüncelerimden korkmuş hissediyordum kendimi. Belki de bütün gelecek yıllar boyunca yalnızca kuralı titizlik ve alçak gönüllülükle uygulaması gereken, sonraları kendi kendime başka soru sormaksızın, çevremde dünya bir kan ve çılgınlık fırtınasına gittikçe daha derinlemesine gömülürken yaptığım da buydu. Bir çömeze uygun düşmüyordu bu düşünceler. Kahvaltı saati gelmişti. Aşçılarla artık arkadaş oldum, mutfağa gittim. Yemeklerin en iyilerinden verdiler bana. 23. ayrımın sonu, sayfa 267, devamı 24. ayrımda.